Ayrım 37, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele, 1915-1916 cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee. Sayfa 509. 69 Harput, Kolej Müdürü'nün 19 Temmuz 1915 tarihli ifadesi, Amerikalıların Ermeni ve Süryanilere Yardım Komitesi tarafından bize iletilmiştir. Dipnot, Harput Yuprates Kolej Müdürü Ernest V. Riggs'in İstanbul'daki VVP'te yazdığı mektubundan alıntı. Orijinali 19 Temmuz 1915 tarihli Ernest Riggs ve William Pitt yazışması. HLABC 1597 25D273 AS. Burada yitirdiğim yüzlerce dostumun bana verdiği acıyı bir süre için aklımdan çıkaracağım. Korkunç trajediyi durduramamanın, hatta biraz olsun engelleyememenin getirdiği yenilgi duygusunu unutacağım. Size kolejle ilgili olarak son ayların somut gerçeklerini soğukkanlılıkla vermeye çalışacağım. Bu somut gerçeklerin burada geriye kalan birkaç ilgiliye yardım etmenize yarayacağı umuduyla bunu yapacağım. Binalar. Binalarımızın 7'si hükümetin elinde, ancak geri kalanlar bizim elimizde. Söz konusu 7 bina bomboş, 20 muhafız tarafından bekleniyor. Para ve eşya olarak kırıp dökme ve soygunlar sonucu yitirdiklerimizi anlatamam. Bu binaların da hükümet tarafından bize geri verileceğine ilişkin bir belirti ortada yok. Öğrenciler. Kız öğrencilerin 3/2'si ve erkek öğrencilerin 7/6'sı öldürüldü, sürgüne gönderildi yahut da Müslümanların evlerine götürüldü. Öğretmenler, 4'ü gitti, 3'ü kaldı şu şekilde. Öğretmen Tenekeciyan, okula 35 yıllık hizmeti vardı. Hükümette Amerikalıların temsilcisiydi. Protestan ve Türk dili ve tarihi öğretmeniydi. Daha önceki kargaşalıklar sırasında 1 Mayıs'ta hiçbir neden yokken tutuklandı. Saçı sakalı bıyığı yolundu. Boş yere ağzından bir takım bilgiler almaya çalıştılar. Aç bırakıldı, günler ve geceler boyu kollarından asılı olarak tutuldu. Birçok kez hunharca dayak atıldı. 20 Haziran'da Diyarbakır'a götürülürken genel katliam sırasında yolda öldürüldü. Öğretmen Nahikyan, 33 yıl koleje hizmet vermişti. Ann Arbor'da eğitim görmüş matematik öğretmeniydi. 5 Haziran'da tutuklandı ve yolda öğretmen A ile aynı kaderi paylaştı. Öğretmen Vorperyan, bir adama tanıklık yapmak için götürülüp öldüresiye dayak atıldı. Akli muvazenesi bozuldu. 5 Temmuz'da ailesiyle birlikte jandarmaların muhafızlığı altında sürgüne gönderildi ve Malatya yakınlarında öldürüldü. Hazırlık bölümünün müdürüydü. Princeton'da eğitim almıştı. Koleje 20 yıllık hizmeti vardı. Öğretmen Bucikyan, kolejde 16 yıl çalışmıştı. Eğitimini Edinburgh'da yapmıştı. Psikoloji, mantık ve ahlak öğretmeniydi. Öğretmen Tenekeciyan ile birlikte tutuklanmış ve aynı işkencelere uğratılmıştı. 3 tırnağı kökünden sökülmüştü, aynı katliamda öldürüldü. Öğretmen Soikyan, 25 yıl kolejde hizmet vermişti, 1 Mayıs'ta tutuklandı. İşkence yapılmadı ama hapishanede hastalandı. Kızılaç Hastanesi'ne kaldırıldı, büyük çapta rüşvetler verdikten sonra şimdi serbest. Dipnot serbest sözcüğünden sonra gizli yaşamaya devam ediyor ibaresini ekleyin. Öğretmen Haçaduryan, kolejde 15 yıldan fazla çalıştı. Eğitimini Stuttgart ve Berlin'de yapmıştı, müzik öğretmeniydi. Tutuklama ve işkenceden kaçtı, sürgün ve ölümden de kurtuldu. Çünkü kişisel hizmetleri dolayısıyla kaymakamla iyi ilişkiler içerisindeydi. Öğretmen Düleciyan, 15 yıl koleje hizmet verdi, eğitimini Cornell ve Yale üniversitelerinde yapmıştı. Biyoloji öğretmeniydi, 5 Haziran'da tutuklandı. Kaymakam tarafından ellerine, vücuduna ve başına sopalarla vuruldu. Sonra dinini ve yurdunu sevenlerin dayak atmaya devam etmesi için çağrıda bulunuldu. Karanlık bir hücrede bir süre baygın yattıktan sonra Kızılaç Hastanesi'ne kaldırıldı. Parmakları kırılmıştı ve vücudunda ciddi yaralar, ezikler vardı, şimdi serbest. Erkek eğitmenler, 4'ü yolda çeşitli katliamlarda öldürüldü. Ortalama hizmet süreleri 8 yıldı. 3'ünden haber alınamadı, yolda öldürülmüş olmaları olasıdır. Kolejde ortalama hizmet süreleri 4 yıldı. İkisi Amerikan hastanesinde hasta yatıyor, biri başka bir yerde. Dipnot başka yerdeden sonra saklanarak yaşıyor ibaresini ekleyin. Birisi kaymakamın hizmetinde ve serbest. Birisi de kaymakamın işgal ettiği evin sahibi serbest. Kadın eğitmenler, birisinin Cunkuş'ta öldürüldüğü haber verildi. Kolejde 20 yıllık hizmeti vardı. Birisi bir Türk haremine alındı. 3'ünden haber alınamadı. 4'ü sürgüne gönderildi. 10 kişi serbest. Toplam kayıplar. 8 binadan 7'si öğrencilerin 4/3'ü ve öğretmen kadrosunun yarısı. Tümüyle Ermeni halkının 4/3'ünün gittiği kanısındayız. Buna toplumun ileri gelen üyeleri de dahil. Tüccarlar, meslek sahibi insanlar, papazlar, piskoposlar ve hükümet memurları. Şimdi serbest olanlar hakkında da kesin bir bilgi yok. Vali hepsinin gitmek zorunda olduğunu söylüyor. Rüşvet ve özel hizmetler gibi geçici önlemlerle ceza yalnızca geciktirilebiliyor. Onların akıbetini bildiğimizden Erzurum ve Erzincan'dan yola çıkanlardan, hayatta kalanların acınacak durumundan haberdar olduğumuzdan ve çok küçük bazı yardımlar dışında onların imdadına yetişmemiz, yolda onlara refakat etmemiz yasaklandığından bizimle kalanların kurtulması için çaba göstermek istiyoruz. Onlar için endişeliyiz. Az sayıdaki bu kişileri kurtarmak için bir şeyler yapmak mümkün gibi görünüyor bize. Alman misyonuyla temas halindeki Alman elçiliği aracılığıyla öğretmen ve ailelere yetimler ve hizmetkarlardan oluşan birkaç yüz kişinin Mezre'de kalması için gerekli izin alındı. Şimdi bizimle olan sağ kalmış birkaç kişinin Harput'ta kalması için elçi aracılığıyla izin alabilmemiz için gerekenin yapılmasını rica ediyorum. Eğer izin alınamazsa belki de çoluk çocuğumuzun henüz istedikleri kadar kızı esir diye alıp götürememiş olanlar tarafından haremlere kapatılacağından endişeliyiz. Yerel olarak hiçbir şey yapılamaz. Kaymakam ve Harput'taki yandaşları burada validen daha güçlüler ve çaresizliğimizi yüzümüze vurmaktan zevk duyuyorlar. Bu kadarı yeter. Bu korkunç terör ve çekilen acıların görüntü ve öyküleri bizi hasta ediyor. Hedef bir ırkın yok edilmesi gibi görünüyor ve bu amaçla burada anlatılanlardan çok daha zalimce araçlar kullanılıyor. Emirler genel karargâhtan veriliyor ve ceza ertelemeleri de ancak yine aynı kaynaktan sağlanabilir. Dipnot son paragraftan sonra şu cümle eklenmiş. Arta kalan bir avuç insanı kurtarabilmek için ne yapabileceğiniz size ve onurlu elçinize kalıyor. 70 Harput civarındaki köylerden Ermenilerin tehcirleriyle ilgili olarak kolej müdürünün 19 Temmuz 1915 tarihli tanıklık ifadesi. Amerikalıların Ermeni ve Süryanilere Yardım Komitesi tarafından bize iletilmiştir. Dipnot Hussi Mansur Adıyaman ve Mamuratül Aziz vilayetindeki peri köyleri. Kolej müdürü Ernest W. Riggs. Adıyaman köyünden 212 kişi yola çıktı ve ancak 128'i, %60'ı Halep'e sağ varabildi. 56 erkek ve 11 kadın yolda öldürüldü. 3 kız ve 9 erkek çocuğu kaçırıldı, 5 kişi kayıp. Aynı yerden 696 kişilik bir konvoy yola çıktı. Bunların da 321'i, %46'sı Halep'e ulaşabildi. 206 erkek ve 57 kadın yolda öldürüldü. 70 kız ve genç kadın, 19 erkek çocuğu satıldı, 23 kişi kayıp. Peri köyünden 128 kişilik bir kafile göç etti. Bunlardan 32'si yani %25'i sağ olarak Halep'e varabildi. 24 erkek ve 12 kadın yolda öldürüldü. 29 kız ve genç kadınla 13 erkek çocuk satıldı. 18 kişi kayıp. 71 Harput. 10 Kasım 1915 tarihinde Harput Koleji Müdürü'nün, dipnot Ernest W. Riggs, İstanbul'da Mr. Pete'e gönderdiği mektup. Amerikalıların Ermeni ve Süryanilere Yardım Komitesi tarafından bize iletilmiştir. Amerika'ya gitmek için yetkililerden izin almanın güçlüğü ve taşıt aracı bulunmayışı hareketimizin birkaç gün ertelenmesine yol açtı. Bu arada planlarımızı onaylamanıza memnun olduk. 1-2 güne kadar yola çıkmayı umuyoruz. Yolculuğumuzun iyi geçeceğini sanmıyoruz ama gitmenin burada kalmaktan daha iyi olacağına inanıyoruz. Kalanların bu tavrını anlayışla karşılıyorum. Çünkü şu anda ülkemizin yurttaşlarını tehdit eden bir tehlikeyle karşı karşıya değiliz. Dipnot ülkemizin yurttaşlarına ifadesi Amerikalılar olarak geçiyor. Başkentteki yetkililerin tavrıyla ilgili bilgilerinizi içeren sirküler uyarınca 2 hafta önce okulun kız öğrenci bölümünü açtık. Erkek öğrenci bölümünü de yakında açmayı planlıyoruz. 150 kadar kız öğrenci kayıt yaptırdı. Bunların 1/3'ü halen hazırlık sınıfında okuyanlar. 1/3'ünden fazlası okulumuz kapandığı zaman zaten bizim öğrencilerimizdi. İlk öğretim okulu düzeyinin üstünde öğrenim görecek pek az öğrenci kaldı. Geçen perşembe günü 14 Kasım'da öğleden sonra Ermeniler üzerine birdenbire saldırıda bulundular. O gün öğleden sonra Mezre'de erkek, kadın ve çocuklar tutuklanıp polis karakoluna götürüldü. Ertesi sabah aynı olay Harput'ta da tekrarlandı. Harput'ta tutuklananların çoğu kadın ve çocuklardı. Kimliklerini gösterince hemen hemen hepsi aynı gün serbest bırakıldı. Mezre'de birçok kişi bir iki gün tutuklu kaldı, sonra kentten gönderildiler. Belki de öteki gidenler gibi öldürüldüler. Şimdi bu mevsimde hazırlıksız yola çıkanların güvenli bir yolculuk yapmaları olanaksız. Gönderilenlerin büyük bir kısmının çevre köylerden oldukları anlaşılıyor. Bu köyler boşaltıldı artık, kimse kalmadı oralarda. Bir gecede 1000 kişinin tehricire uğratıldığı bile oldu. Bu beklenmedik saldırının sonucunda ortaya çıkan paniği anlatmak zor. Uzak yerlerden okulumuza gelen çocuklar çoktandır gelmez olmuşlardı ve bize okulu kapamamız salık veriliyordu. Konvoylardan çeşitli yollardan kaçmayı başaran ve normal hayatlarına dönenler şimdi korku içindeler. Halkın içeri doluşmasını önlemek için kapılarımızda muhafız bekletmek zorunda kaldık. Bu son olayda hükümet dikkatini yine bize çevirdi. Cuma günü polisler geldi, bize sığınanları tutuklamak istediler. Terbiyeli davrandılar ama bizim çok kişiyi sakladığımıza inandıklarını söylediler. Birkaç erkek ve çocukla birlikte ben de gittim. Ertesi gün erkek kardeşim daha başkalarını götürdü. Bunların hepsi yine sağ salim bizim okulumuza döndüler. Komutan konsolosun bize mektup yazarak kaçakları çatımız altında saklamamamızı tembihlemesini istedi. Böyle talepleri reddetmenin bizim eski politikamız olduğu için bizim yanımızda böyle kişilerin bulunmadığı cevabını verdik. Bizim yanımızda barınan kaçak kimse olmadığına kaymakam inanmak istemedi ama yine de bunun gerçek olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Kendi hesaplarına kendi evlerinde yaşayan öğretmenlerimizden ikisi cuma günü polis karakoluna gitmemişlerdi. Daha sonra ötekilerin serbest bırakıldığını görünce onlar da gittiler. Bunlar hapse atıldı, hala da oradalar. İçlerinden biri sanırım yakında serbest bırakılacak fakat ötekisi için korkuyorum. Bu kişi eski kaymakamla çok samimi ilişkiler içindeydi ve kaymakama rüşvet ödenmesine aracılık yaptığına ilişkin aleyhinde kanıtlar var. Tabii bunları ölüm korkusuyla yapıyordu. Kaymakam ve komutanla birçok görüşme yaptık. Onlar şimdi burada valinin yerini tutuyorlar. İkisi de bize karşı kibar davrandı. Hükümetin emriyle kalmalarına izin verilenlere karşı hiçbir baskı uygulanmayacağına ilişkin bize güvence verdiler. Fakat bu tür vaatlere karşı inancımız bu yaz ne yazık ki fena halde sarsılmıştı. İki kez kaymakam Ermenilerin okullarımıza alınmayacağını söyledi. Okulumuzun öğretim dilinin İngilizce olmasını istediğimizi ve bu amaçla çalışmalar yaptığımızı belirttik. Size daha önce de yazdığım gibi müfredat programımız Maarif Vekaletine bildirildi ve sözlü olarak büyük ölçüde onaylandı. Metinlerle ilgili bazı küçük ayrıntılar konusunda yazışmaya devam ediyoruz. Şimdi ulaşabildiğimiz az sayıdaki erkek çocuk için okulumuzu açamayacağız. Onları ve onların erkek öğretmenlerini toplayıp götürdüler. Bunlar Temmuz'da birlikte yola çıktıkları kimselerle aynı akıbete uğradılar. Bu noktada ayrılıp gitmek bize zor geliyor. Fakat daha sonra ayrılmanın zorlukları göz önüne alındığında burada kalmanın bize hiçbir avantaj sağlamayacağına inanıyoruz. Uygulayacağımız program hakkında size daha sonra bilgi vermeye çalışacağız. 8. Bölüm Trabzon Vilayeti ve Şebinkarahisar Sancağı. Trabzon vilayeti Erzurum ile Karadeniz arasında yer alan dar ve uzun bir kıyı şeridi oluşturur. Güneyindeki sıra dağlar vilayeti yurdun iç kısımlarından ayırır. Şebinkarahisar kenti Bayburt'tan yaklaşık olarak 70 mil batıda ve Kelkit Çayı yakınındadır. Bu bölgenin nüfus dokusu çok karışıktır. Asıl halk tabakalarını Lazlar, bir Kafkas ırkı ve Rumlar oluşturur. Fakat Kürtlerin öncü göçmen kolları kıyıya bakan dağlara kadar sokulmuştur. Osmanlılar 15. yüzyılda bu yerleri işgal ettiklerinde büyük bir Ermeni ve Türk kolonisi buraya yerleştirilmiş ve 400 yıl boyunca 1915 yılının Haziran ayına kadar bu halklar barış içinde bir arada yaşamışlardı. O ayın son haftasında tehcir başladı. İnsanların gidecekleri yer Erzurum vilayetinden yola çıkan konvoylarınkiyle aynıydı. Fakat bu durumda Ermeniler asla yolculuğa sağ olarak sona erdiremeyeceğe benziyordu. Trabzon'da bunlardan bazıları takalara dolduruldu ve açık denizde boğuldular. Karadan yola çıkan konvoylardakiler bir günlük uzaklıkta katledildi. Giresun'dan hareket edenler de aynı akibete uğradı. Şebinkarahisar Ermenileri durumu öğrenip hükümetin emirlerine karşı direndiler. Bunların üzerine askeri birlikler gönderildi. Kentte ve köylerdeki bütün Ermeniler kılıçtan geçirildi. 72 Trabzon. Trabzon'da yaşayan bir ecnevinin raporu, Ermeni ve Süryanilere yardım amacıyla oluşturulan Ermeni Komitesi tarafından bize iletilmiştir. Dipnot, Trabzon'daki ABD konsolosluğu aracılığıyla Washington'daki Dışişleri Bakanlığı'na iletilmiştir. Orijinali Oscar S. Heiser'ın Trabzon 28 Temmuz 1915 tarihli raporu, Büyükelçi Morgenthau'nun Dışişleri Bakanlığı ile yazışmasında 29 Temmuz tarihli NARG 59-867-4016-128 AS. Köşeli parantez içinde verilen pasajlar aynı belgenin Ermenilerin durumu ile ilgili bazı belgeler 1915 adlı broşürden Cenevre 1916 alınmıştır. Dipnot, Quelque document sur le sort de Armenien, en 1915-1916, Publis per la Comité de Ouvre de Secours, 1915 ou Armenien, Cenevre 1916 AS. 26 Haziran Cumartesi günü bütün Ermenilerin tehciriyle ilgili ilanlar sokaklara asıldı. 1 Temmuz Perşembe günü bütün sokaklarda süngü takmış jandarmalar nöbet bekliyordu. Ermenileri evlerinden çıkarmaya başlamışlardı. Sırtlarında yükleriyle erkek, kadın ve çocuk grupları benim oturduğum eve yakın bir yerde yol ağzında toplandılar. 100 kadarı bir araya geldiğinde evimin önünden geçirilerek sürgülü jandarmalar tarafından tozlu yollarda ve güneş altında Gümüşhane ve Erzincan AS kentine doğru götürüldüler. Dipnot buradaki ve daha sonraki evim ifadesini konsolosluk olarak okuyun. Kentin dışında bu grupların toplamı 2000 kişiye ulaştı ve başka bir kente doğru yola çıkarıldı. Böyle 3 grup toplanmış ve göçe zorlanan insan sayısı 6000'e ulaşmıştı. Bunlar ilk 3 günde kentten çıkarıldı. Trabzon, AS. Kentinden daha küçük gruplar halinde hareket etti. Daha sonra yola çıkarılan çevre köylerdeki Ermenilerle birlikte bunların sayısı 4000'i buluyordu. Kadın ve çocukların ağlamaları, feryatları yürek paralayıcıydı. Bu insanlardan bazıları varlıklı kimseler, kentin eşrafıydılar. Bazıları lükse ve rahata alışkındı. Aralarında din adamları, tüccarlar, bankerler, avukatlar, ustabaşılar, terziler ve toplumun her kesiminden insanlar vardı. Genel vali yola çıkmak için hazırlanmalarına izin verildiğini söyledi ama hiç de böyle hazırlanmışa benzemiyorlardı. Bir zengin tüccar kendisini ve eşini Cevizli'ye, AS'ye kadar götürmesi için bir arabacıya 15 Türk lirası ödemişti. Fakat kentten 10 dakika uzaklıktaki Değirmendere adlı yerleşim merkezinde toplandıkları zaman jandarmalar arabadan inmesini emrettiler ve araba kente geri gönderildi. Bütün Müslüman halk kitlesi baştan beri Ermenilerin günün birinde düşmanlıklara kurban gideceğini biliyordu. Çünkü Ermenilere suçlu gözüyle bakılırdı. İlk önce 25 Haziran günü ilanlar sokaklara asıldığında hiçbir Ermeninin mallarını satmasına izin verilmedi. Onlardan bir şey satın alacak olanlar ağır cezalara çarptırılacaktı. Yolculuk için gerekli parayı nereden bulacaklardı? Trabzon'da 6-7 aydır işsizlik vardı. Halk elinde avucunda ne varsa harcamış bitirmişti. Biraz para elde etmek için ellerindeki halıları ya da benzeri değer taşıyan malları satmalarından için izin verilmiyordu. Ellerinde satılacak malları olanlar bile 5 parasız yaya yola çıkmaya zorlandı. Yanlarında götürebilecekleri eşyayı sırtlarında taşıyorlardı. Bu insanlar kısa bir süre sonra tabii ki kendilerini çok yorgun, çok güçsüz hissetmeye başladılar. Yol kenarına düşenler, yürüyenlere yetişemeyip geride kalanlar süngüyle öldürülüp nehre atılıyordu. Cesetleri nehirde yüze yüze Trabzon'dan geçip denize aktı ya da sığ sularda kayalara takılıp kaldı. Burada 10-12 gün bekleyen cesetler çürüdü, o yoldan geçmek zorunda kalan yolcuları iğrendirdi. Görgü tanıklarıyla konuştum ve bu olaydan 15 gün sonra bile birçok çıplak cesedin nehirde kaldığını ve müthiş bir kokunun havayı doldurduğunu öğrendim. 17 Temmuz günü burada kalan bir Almanla birlikte yolculuk yaparken, dipnot bir Alman ifadesini Alman konsolosu olarak okuyun, o yakınlardaki bir nehire gördüğümüz çıplak cesedi gömmek için kumda mezar kazan 3 Türk'e rastladık. Ceset 10 gün ya da daha fazla suda kalmışa benziyordu. Türkler nehirden 4 ceset daha çıkarıp gömdüklerini söylediler. Bir başka Türk bir cesedin tam biz oraya gelmeden önce nehirden aşağı denize doğru yüzdüğünü söylediler. 6 Temmuz Salı günü Trabzon'daki bütün Ermeni evleri boşaltıldı. Bu evler 1000 kadardı. İçinde oturanlar kentin dışına gönderildi. Hükümete karşı yapılan herhangi bir hareketin suçlusu kimdir, suçsuz olan kimdir diye bir soruşturma yapılmadı. Eğer bir kişi Ermeni ise suçlu muamelesi yapılıyor ve tehcire uğratılıyordu. Başlangıçta hastaların dışında hepsi gitti. Hastalar yola çıkacak kadar iyileşene dek belediyenin hastanesine yatırıldı. Daha sonra ihtiyarlar, hamile kadınlar ve çocuklar, hükümet görevlileri ve Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı olanlar tehcirin dışında tutuldu. Sonunda ihtiyarların ve Katoliklerin de gitmesi gerektiğine karar verdiler. Tehcirin soluna doğru onlar da gönderildi. Bazı takalara insanlar doldurulup Samsun'a gönderildi. Bu insanların denizde boğulduğuna inanılıyor. İlk günlerde tehcir başlamadan önce büyük bir kayık ya da takaya bir takım insanlar doldurulmuştu. Bunların Ermeni komitesi üyesi olduğuna inanılıyordu. Bu insanlar da Samsun'a gönderildi. İki gün sonra takayla yola çıkanlar arasında olan Rus uyruklu biri, Vartan adında bir kişi Trabzon'a döndü. Başından ağır bir yara almıştı, deli gibiydi, söyledikleri anlaşılmıyordu. Bum bum deyip duruyordu. Yetkililer tarafından tutuklanıp belediye hastanesine yatırıldı, burada ertesi gün öldü. Bir Türk Trabzon'dan pek uzak olmayan bir yerde onların bindiği takanın yanına, yolda jandarma dolu bir başka takanın yanaştığını, bütün erkekleri öldürüp denize attıklarını anlattı. Hepsini öldüreceklerdi ama iri yapılı ve güçlü olan bu Rus yalnızca yaralanmış ve fark edilmeden kıyıya kadar yüzmeyi başarmıştı. Böyle birçok kayık insan dolu olarak Trabzon'dan ayrılmış, birkaç gün sonra boş olarak dönmüştü. Trabzon'a 2 saatlik uzaklıktaki Tots kasabasında Gregorianlar, Katolik Ermeniler ve Türkler yaşardı. Güvenilir bir tanığın anlattığına göre varlıklı ve hatırı sayılır bir Ermeni olan Bogos Marimyan ve 2 oğlu arka arkaya dizilip kurşunla vurulmuşlardı. 45 kadın ve erkek köye yakın bir vadiye götürülmüştü. Artes adında bir Ermeni, karısı ve kızları, dipnot Amerikan versiyonunda kadınlar, önce jandarma ve subayların hakaretlerine uğramış, sonra öldürülmek üzere jandarmalara teslim edilmişti. Bir çocuk kafası kayalara çarpılarak öldürülmüştü. Bütün erkekler öldürülmüş, 45 kişilik gruptan bir tek kişi bile sağ kalmamıştı. Çocukları Trabzon'daki okullara ya da yetimhanelere yerleştirerek kurtarma planının uygulanması, valinin başkan olduğu ve başpiskoposun başkan yardımcısı olduğu, Rum başpiskoposu tarafından örgütlenen ve desteklenen 3 Müslüman ve 3 Hristiyan üyeden oluşan komiteye havale edilmişti. Bu plan terk edildi ve kız çocuklar Müslüman ailelere dağıtıldı. Yetimhanelerin kapatılması ve çocukların Müslüman ailelere dağıtılması bizim için ve Rum başpiskoposu için büyük bir hayal kırıklığıydı. Dipnot, bu planın nereden kaynaklandığı daha önceki tarihi belli olmayan bir raporda kayıtlıdır. Kayıt aynı kişi tarafından yapılmıştır ve aşağıdaki cümleler oradan alıntıdır. Doktor ve Bayan Crawford, AS tarafından yönetilen Amerikan okuluna devam eden çocuklar ve tehcire uğratılan insanların onlara emanet bıraktığı çocuklar ve yine yerel bir komitenin kurduğu okula bırakılan çocuklar. Vali bu komitenin başkanı ve Rum Metropolit'te başkan yardımcısıydı. Bu okula yerleştirilen bütün Ermeni çocukları, 15 yaşına kadar olan kızlar ve 10 yaşından küçük erkek çocukları, ebeveynleri gider gitmez okula yerleştirildiler. Daha büyük yaştaki çocuklar ebeveynleriyle birlikte gitmişlerdi. Orijinali Oscar Heiser'in eşi Olçi Morgenthau ile yazışmaları. Trabzon 3 Temmuz 1915 tarihiydi. ABD elçisi Morgenthau ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki yazışmalar. İstanbul 15 Temmuz 1915. N.A. RG 59 867 4016 94 A.S. Rum başpiskopos bu uğurda çok çalışmış, valinin desteğini de elde etmişti. Fakat İttihat ve Terakki Komitesi yerel başkanı Nail Bey bu plana karşı çıkmış ve kısa bir sürede uygulamayı engellemişti. Birçok küçük erkek çocuk Planata'ya gönderildi. Burada çiftçi ailelere dağıtılacaklardı. Büyükçe kızlar yetimhanede çocuk bakıcısı olarak kalmışlardı. Bunlar arasından en güzelleri burada hükmü geçen çetecilerin evlerinde onların keyfine hizmet etmek için alıkonuldu. İttihat ve Terakki Komitesi üyelerinden birinin kentin merkezi bir yerindeki evine bu kızlardan 10 tanesini kapattığını, kendisinin ve arkadaşlarının hizmetinde kullandığını duydum. Daha genç kızlar saygıdeğer Müslüman ailelerin evlerine götürüldü. Amerikan misyonunun eski öğrencilerinden birçoğu şimdi misyona yakın Müslüman evlerinde bulunuyor. Ve Nail Bey tarafından ziyaret edilmiyor. Ama hepsi bu kadar talihli değil. Bin Ermeni evindeki mobilyalar polis tarafından birer birer boşaltıldı. Mobilyalar, yatak, yorgan ve para edebilecek her şey kentin yakınlarındaki büyük bir binaya depo edildi. Hiçbir sınıflandırma yapılmadı. Bu eşyanın muhafazası sahipleri gelene kadar hükümetin koruması altındadır gibi gülünç bir laftan ibaret kaldı. Eşyalar etiketleme ya da sistematik biçimde yerleştirme kimsenin aklına gelmeksizin üst üste yığıldı. Polislerin arkasından akbaba sürüsü gibi Türk kadın ve çocuklar geliyordu. Ellerine ne geçerse yağmalıyorlar, polisler değerli eşyalarla evlerden çıkıp gittikten sonra içeri dalıp geride ne kalmışsa hepsini kapışıyorlardı. Bunu her gün gözlerimle görüyordum. Sanırım bütün bu evlerin boşaltılması haftalarca sürdü. Sonra Ermenilere ait dükkanlar ve depolar boşaltıldı. Bu işi ele alan komisyon şimdi bütün değerli mal ve eşyanın satılmasından söz ediyor. Ermenilerin borçlarının ödenmesi için yapılacakmış bu. Alman konsolosu savaşın bitiminden sonra bile Ermenilerin bir daha Trabzon'a dönmesine izin verileceğine inanmadığını söyledi bana. İngilizlerin koruması altındaki Arap tüccarlar da tehcire dahildi. Rus, İran veya Bulgar pasaportu taşıyan Ermeniler de tehcirden kurtulamamışlardı. İngiliz konsolosluğunda çalışan Ohannes Arabian, üstündeki elbiselerden başka yanına hiçbir eşya alamamıştı. Biraz önce inşaat taburlarında askerlik hizmetini yapan genç bir adamla konuştum. Gümüşhane yönünde yapılan yollarda çalışıyordu. 15 gün önce bütün Ermenilerin öteki çalışanlardan ayrıldığını, bunlar 180 kadar olduğunu, kamptan biraz uzaklaştırıldıktan sonra vurulup öldürüldüğünü anlattı. Tüfek seslerini duymuş ve daha sonra bazıları cesetleri gömmeye gönderilmişti. Bunlar cesetlerin çıplak olduğunu, elbiselerinin alınmış olduğunu söylemişlerdi. Deniz bazı kadın ve çocuk cesetlerini sonradan kıyıya attı. Bunları Trabzon'daki İtalyan manastırının duvarları altındaki kumsalda buldular. Bir Rum kadın bu ölüleri bulundukları yerde kumun içine gömdü. 37. ayrımın sonu. Sayfa 522.